Yorumunu yapa geldiğim Eyüp kitabının 1. bölüm 6. ayetindeyiz. 6. ayette şöyle okuyoruz. Bir gün Tanrı oğulları Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Tanrı oğulları Tanrı katına çağrılıyorlar ve şeytan da geliyor. Tanrı oğullarından biri olduğu için meleklerle aynı doğaya sahiptir şeytan ama bozuk, berbat bir karakteri var. Tanrı'nın yarattığı bir melek olarak büyük bir güce sahiptir. Bunu Mezmur 103 ayet 20'de okuyoruz ve orada şöyle diyor. Rabbe övgüler sunun ey sizler onun melekleri. Onun sözünü dinleyin, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri. Meleklerin büyük güçleri vardır. Buna şeytan da dahildir. Çünkü o da bir melekti. Diğer meleklerin Tanrı katına çıkma özelliğine sahip olduğu gibi o da sahiptir. Bunu burada görüyoruz. Bunu yeni antlaşmanın da onayladığı gibi Eyüp'te de okuyoruz ki şeytan Tanrı katına çıkabiliyor. Şeytanın bu dünyanın zenginlikleri üzerinde egemenliği vardır. İncil'den Luka 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde İblis İsa'yı yüksek bir dağa çıkardı diye okuyoruz. Yeryüzünün tüm ülkelerini bir anda ona göstererek şöyle dedi. Bunların tümünü sana verebilirim eğer bana tapınırsan. Rabbimiz İsa Mesih şeytana ilişkin bu dünyanın başkanı diyor. İşte burada anılan bu kişi şeytanın kendisidir. Vahiy 13:2'de ejderin gücünün olduğunu okuyoruz. Ejder gücü de tahtını yetkisini ona verdi diyor. Şeytan buradaki canavara gücünü veriyor. Bu dünyanın zenginlikleri üstünde gücünün olduğunu görüyoruz, anlıyoruz böylelikle. Onun adı ejder çünkü o bozan, yıkandır. Canavarın başlarından birinde ölümcül gibi görünen bir yara vardı. Ama bu ölümcül gibi görünen yaraya iyileşti. Tüm yeryüzü şaşırıp canavarın ardı sıra gitti. İnsanlar ejdere taptılar çünkü yetkiyi canavar vermişti. Bu sözleri söyleyerek canavara taptılar, canavar gibisi var mı? Kimin gücü yeter onunla savaşmaya diyor Vahiy 12. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Burada ejder olarak anlatılıyor çünkü o küçük çocuğu yutmak istiyor. Yıkıcı, yutucu, bozan olduğunun anlatıldığı yerde onun isminin ejder olduğu söyleniyor. O insan katilidir. O başlangıçtan beri yalancı ve katildir diye okuyoruz Yuhanna 8. bölümde. Evet, o insan katilidir, o yalancıdır ve yalan ondan geliyor. Ardından onun adı eski yılandır. O bir yalancıdır, kandırıcıdır şeytan. Yaratılış 3. bölümde onu yılan olarak görüyoruz. Vahiy 20 onu eski yılan olarak belirtiyor. Burada şunu söylemek istiyor. Aden bahçesinde olan yılan bugün de aynı yılandır. O hiç değişmedi. O eskiden olduğu gibidir. Yalancı, katil, bozucu, yıkıcı olarak kalacak ve hiç değişmeyecek. Yılan Havva'yı kurnazlığıyla kandırmıştı ve aldatmıştı. Bunu Elçi Pavlos da 2. Korintoslar 11, 3 ve 4. ayetlerde diyor. Burada yılanın nereden geldiğini söylüyor. Yani Yuhanna 8. bölümde. Şeytan yalancıdır. Yalan onun işidir. Bu konuda başka bir şey söyleyemezsek bile bunu bilmeliyiz ki kötülük şeytandan geliyor, Tanrı'dan değil. Kötülük kötü olandan geliyor. Bundan sonra bunu böyle bırakmalıyız. Tanrı şeytanı şeytan olarak yaratmadı. Şeytan kendiliğinden kötülüğe kendisini açtı ve kötü oldu. Yalan söyler ve kötülük yaparsa bu onun içinden gelmektedir. Bu onun karakteridir. Bu onun karakterinde var, yapısında vardır. Onun adı şeytan ve bu da onun varlığının bir betimidir. Şeytan bir inkarcı ve suçlayıcıdır. Onun ilk yaptığı şey Tanrı'yı inkar etmektir. Aden bahçesinde Tanrı gerçekten sizi sevmiyor ve o gerçek değil diye inkar edendir şeytan. Bu inkar aracılığıyla insan Tanrı'dan uzaklaştı. Yani şeytan insanı Tanrı'dan uzaklaştırdı. Tanrı'yı onlara yabancılaştırdı. Şeytan imanlıları da birbirine düşüren ara bozucudur. Suçlamalarla imanlıları birbirlerinden ayırıyor. Eyüp kitabında Eyüp'ü inkar ediyor. Onu kötü gösteriyor. Eyüp sadece oyun oynuyor diyor. O bir ticaret adamı. O dindarlığın iyi bir ticaret aracı olduğunu biliyor diye şikayet ediyor Tanrı'ya. İşte bu şekilde şeytan Eyüp'ü suçlayarak oraya geliyor. Onun bir başka adı burada veriliyor, şeytan. Şeytan İbranice bir sözdür ve anlamı bir şeylere karşı duran, inkar eden, kabul etmeyen demektir. Tanrı'nın istemine, iradesine karşı duruyor. Tanrı'nın işini engellemek istiyor. Bunu Tanrı için hizmet eden kişileri engellemekle de yapıyor. Bu konuda 1. Selanikliler 2.18'e bakabilirsiniz. Şeytanın büyük bir güce sahip olduğunu gördük. Dünyanın zenginlikleri üzerine egemendir. Bilgiye sahiptir. Bunu kötü karakteri için kullanıyor tüm bu sahip olduklarını. O bir yalancı ve inkarcıdır, suçlayıcıdır. Ama tüm bunlara rağmen unutmamamız gereken bir şey vardır. Şeytan bir yaratıktır. Bir yaratık olarak tüm yaratıkların sahip olduğu bir sınıra sahiptir. Yani şeytan her şeye egemen değil, şeytan her şeyi bilmez. Bunu Eyüp'te de görüyoruz. Şeytan her istediğini yapamaz. Tanrı ona bir sınır koyuyor. O sadece Tanrı'nın izin verdiği kadar bir şey yapabilir. Rab şeytana peki dedi, sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Şeytan Eyüp'ün kendisine dokunamaz. Ancak onun sahip olduklarına dokunabilir. Şeytan aslında Eyüp'e dokunmak istedi ama bu mümkün değildir. Çünkü egemen olan Tanrı buna izin vermedi. Şeytan Eyüp'ü öldürmek istiyor. Ama Tanrı onun bedenine dokunabilirsin ama canına dokunamazsın dedi. Şeytan egemen değil. Tanrı ona bir sınır koymuştur. Büyük güce sahip ama egemen değil. Şeytanın büyük bir bilgisi var ama her şeyi bilmiyor. Her şeyi bilen sadece Tanrı'dır. Bu nedenle şeytan hiçbir zaman, şunun altını özellikle çizerek vurgulayayım, şeytan hiçbir zaman insanın yüreğinde olanları bilmez. İnsan yüreğinde olanları bilen tek bir kişi vardır, o da Tanrı'dır. Bakın 1. Krallar 8. bölüm 39. ayette ne diyor? Göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki ve devam ediyor. Ne diyor? İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin ya Rab. Başka hiç kimse bilemez. Yalnız sen bilirsin insanoğlunun yüreklerinden geçenleri. Eski ve yeni antlaşmada bunu kanıtlayan bir sürü ayet vardır. Örneğin Yuhanna 2. bölüm 24-25. ayetler. İsa insan yüreğinde olanları biliyordu. Bu da İsa'nın Tanrı olduğunu kanıtlayan başka bir kanıttır. Sadece Tanrı biliyor insanların yüreklerinden geçenleri. Şeytanın gücünün, bilgisinin ve kendisinin nasıl olduğunu gördük. Onun bozuk bir karaktere sahip olduğunu da gördük. O tüm gücünü ve bilgisini hep kötü emeller için kullanmaktadır. Bunu da gördük. Onun yalancı, suçlayıcı olduğunu da gördük. Onun gücünün ve bilgisinin sınırlı olduğunu, insan yüreğinden geçenleri bu nedenle bilmediğini de gördük. Tek egemeni olan Tanrı, insanın yüreğinden geçenleri bilir. Bunu da gördük. Özellikle Eyüp kitabı bize bunu kanıtlıyor. Şeytan insanları iyi tanıyor. Çünkü onun bu alanda deneyimi vardır. O insanları iyi izliyor. İnsanları kandırmakta kurnazdır. Buna rağmen şeytan Eyüp'ün yüreğinden geçenleri, Eyüp'ün düşüncelerini okuyamazdı. Senin de öyle, benim de düşüncelerimi asla okuyamaz. Onun düşüncesinde Eyüp'ün yüreği çürüktür. Ama bunda yanılıyordu çünkü Eyüp yüreğinde Tanrı korkusu taşıyordu. Bu da başka bir kanıttır ki şeytan insanın yüreğindekileri bilemez. İnsanları iyi tanımasına, iyi deneyimi olmasına rağmen kendisinden emin ki ben Eyüp'ün sahip olduklarını elinden alırsam o Tanrı'ya lanet okuyacaktır. Çünkü dindarlıkla geçinen insanların işi budur diye düşünüyordu. Başka önemli bir nokta da şu. Şeytan her yerde değildir. Her yerde olan sadece Tanrı'dır. Bu konuda 1 Petrus 5:8'e bakın. Şeytan burada olabilir, orada olabilir ama Tanrı gibi her yerde asla her an olamaz. Buna başka bir güzel örnek. Tanrı onun gücünü, yetkilerini sınırladı. Luka 22:31. Burada çoğuldan tekile geçmesi göze çarpıyor. Luka 22. bölüm 31. ayette sizi ayırmak istedi diyor. Ama 32. ayette ama ben senin için dua ettim ey Petrus diyor İsa Mesih. Sen de geri döndüğünde kardeşlerini destekle. Burada çoğuldan tekile geçmesi göze çarpıyor. 31. ayette sizi ayırmak istedi diyor. Ama 32. ayette ama ben senin için dua ettim. Bunun açıklanışı sanımca bundan başka olamaz. Şeytan tüm öğrencileri elemek için olanak arıyordu. Ama Tanrı ona izin vermedi. Sadece Petrus'u elemesine izin verdi. Bu nedenle de Rab Petrus için dua etti ki Petrus'un imanı sarsılmasın. Tanrı şeytanı sınırlıyor değerli dostum. Onun belirli bir gücü var ama sınırlı. Şeytan sizi elemek için olanak arıyor. Bunlara dokunmama bir izin ver de o zaman göreceksin. Bunların hepsi de sadakatsiz, işe yaramaz insanlar diyor. Ama Tanrı hayır diyor. Buna izin yok. Ama Petrus'a el uzatabilirsin. Buna izin var. Şeytan sadece Tanrı'nın izin verdiği ölçüde hareket edebilir. Tanrı'nın ona izin verdiği süre içerisinde aynı zamanda yapacağını yapar. Dostum şeytan çok iyi biliyor ki Tanrı ona belirli bir zaman tanımıştır. Sonra onun işi bitecek. Kendimize şeytanın nasıl olduğunu sorduk ve bunun yanıtını kutsal sözde gördük. Ve şimdi de şunu soralım. Kötünün işleyişi ve işlerliği hangi amaca ve neye hizmet ediyor? Bu konuda Rab'be şükür sunabiliriz ki bu da bize kutsal sözde açıklanıyor. Eğer sadece şeytanın yapacağı kötülüklerinin sınırlandığını, istediği her şeyi yapamayacağını bilseydik, bu sadece yarım bir teselli olurdu. O zaman şu soru hep önümüzde yanıtlanmamış olarak dururdu. Tanrı kötünün işlemesine halen müsaade ediyor, izin veriyor. Seviniyorum ki Tanrı şeytanın kötülüklerini sınırlamıştır. Ama Tanrı kötüyü tamamen ortadan kaldıramaz mıydı? Kutsal kitap bize gösteriyor ki Tanrı şeytanın kötü işleyişini iyi amaçları için kullanıyor. Bir tarafta Tanrı şeytanı öfkesi için kullanıyor ki şeytan bu yolla Tanrı'ya hizmet sunuyor. Hangi kapsamda diye sorabiliriz. Tanrı yargısının imansızlar kötülükler üzerine gelebilmesi kapsamında kullanıyor. Bunun eski ve yeni antlaşmada bir sürü kanıtı vardır. Örneğin 1. Krallar 22, 19-22 ayetler arasında. İsrail'de yalancı peygamberler var ve Tanrı yalancı bir ruh kullanıyor. Bu peygamberlerin ağzıyla Tanrı saymaz Ahab'ı yargı altına getirmek için. Yargıyı vermek için şeytanın ruhu Tanrı'nın elinde bir alet olarak kullanılıyor burada. Aynı zamanda Tanrı şeytanın kötülüklerini kullanarak iyi isteminin yerine gelmesini amaçlıyor. Örneğin 1. Korintoslar 5:5'te. Burada bir imanlı şeytana teslim ediliyor. Yani bu yolla şeytana izin veriliyor ki bir imanlının bedenine ve canına dokunması için. Şeytan ne yapıyor o zaman? Onu bedenen öldürüyor. Çünkü şeytan katildir. Şeytan böylelikle kötülüğünü yapıyor ama Tanrı bunu iyi yönde kullanıyor. Burada yazıyor, imanlının ruhu kurtuluyor ama. Şeytan tüm kötülüğüne rağmen iyi bir iş için hizmet ediyor. Bu da bize yine Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu gösteriyor. Kötü Tanrı'yı yerinden, tahtından edemez. Tanrı'nın kurtuluş planını da ortadan kaldıramaz. Başka bir örnek 1. Timoteos 1:20'dedir. Burada iki kişi şeytana teslim ediliyor. Yani bir şekilde topluluktan uzaklaştırıldılar. Şeytan onları şimdi kıskaçları arasını alabilir. İşte şeytanın kötülüğü bu. Bu da iyi amaca hizmet etmeli. Şeytanın istemediği bir amaca. Böylelikle bu iki kişi sövmemeyi öğreniyor, şeytanın ortaya koyduğu iyi bir sonuçla. 2. Korintoslar 12-7-10 ayetlerde de bunu görüyoruz. Burada Pavlos, şeytanın atadığı bir ulak diyor. Eğer elindeyse şeytan bize sürekli olarak eziyet etmek istiyor. Ama Rab çoğunlukla şeytanı bağlıyor, ona izin vermiyor bize eziyet etmesi için. Şeytan bağlı ellerle Pavlus'un yanında duruyor ve onu yumruklamak istiyor. Tanrı şeytanın bağlarını çözüyor ve tabi şeytan hemen bu fırsatı değerlendiriyor. Pavlus'u yumruklamaya başlıyor. Ama bu iyi bir amaca hizmet ediyor. Nasıl mı? Bu Pavlus'un alçak gönüllü yaşamasına, alçalmasına hizmet ediyor. Eğer Pavlus gururlansaydı, burnu büyüseydi, o zaman boynu kırılırdı. Tanrı iyi amaca ulaşmak için şeytanın kötü amacını da kullanıyor böylece. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Golgota'daki çarmıhtır. Orada şeytanın tüm kötülüğü en doruk noktaya ulaşıyor. İnsanoğlu Tanrı oğlunu çarmıha çakmakla şimdiye kadar yapmış olduğu en büyük kötülüğü yapmıştır. İsa Mesih'in çarmıhta öldürülmesi için Yahuda'nın yüreğine İsa'yı ele verme kötülüğünü koymakla en büyük kötülük gerçekleşmiş oldu. Gerçekten de Yahuda'nın yüreği kötülükle doldu ve Rab İsa'yı ele verdi. Ama bütün bu kötülükle en büyük, en yüce iyilik yerine gelmiş oldu. Günahın egemenliğinin kırıldığı, sonsuz ve kusursuz kurtuluşun gerçekleştiği bir iyilik oldu. Şeytanın ve kötünün tümden yenilgisi böylece gerçekleşti. Şeytan Yahuda'nın yüreğine kötülüğü koyuyor ve Yahudi önderlerini teşvik ediyor. Onlar İsa'yı yargılayıp ölüm cezasına çarptırıyorlar. Petros bu olayı bakın nasıl yorumluyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 22-23. Ayetlerde. İsrailli arkadaşlar, bu sözleri dinleyin. Nasr aleyhisselam Tanrı'dan sizlere güçlü eylemler, göz kamaştırıcı işler ve belirtilerle belgelenen insandır. Onun aracılığıyla Tanrı'nın aranızda yaptığı işleri kendiniz biliyorsunuz. Tanrı'nın amaçladığı erek ve önce bilimi uyarınca o sizin ellerinize verildi ve sizler yasaya saygısı olmayanlar eliyle kendisini diriltti. Çünkü onun ölüm gücü tutsaklığında kalması mümkün değildi. İnsanlar tüm bu kötü işleri yaptılar. Bunu şeytanın kışkırtmasıyla yaptılar. Böylece Tanrı'nın amaçladığı ereğe hizmet ettiler. Petrus bunu böyle söylüyor. Buna Tanrı'nın amaçladığı erek ve ön bilgi diyor Petrus. İnsanın yapmış olduğu en kötü iş, Tanrı'nın en yüce işi ve amacı olan kurtuluş işine hizmet etmek içindi. Böylelikle görüyoruz ki kötü bile Tanrı'nın amacına hizmet etmelidir. Dünyaya gelen şeytan kötülük hakkında kutsal kitap bir şey daha diyor. Bir gün gelecek şeytan ve kötü yaratılış sonsuza dek kesilip atılacaktır. Mesih şeytanı yendi. Şeytan sonsuza kadar atılacak. O zaman içinde adaletin hüküm sürdüğü yeni bir yer ve yeni bir gök olacak. Kötüye, şeytana ilişkin bu kadar bilgi yeter sanıyorum. Şimdi tekrar Eyüp 1. bölüm 6 ve 7. ayetlere bakalım. Bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Şeytanla Tanrı arasında geçen bu konuşmaya kim başlıyor? Tanrı'nın kendisi. Bu da yine gösteriyor ki şeytan Tanrı'ya bir sürpriz yapamadı. Tanrı şeytanın üzerindedir. Şeytanın yüreğinde olanları önceden biliyor Tanrı. Onun arzularının ne olduğunu da çok iyi tanıyor. İşte bu konuşmaya Rabbin kendisi başlıyor.